Medyaskop'tan herkese merhabalar. Bilim Akademisi İşbirliği ile hazırladığımız Bilim, Bilgi ve Demokrasi yayınında birlikteyiz. Ayda bir yapıyoruz bu sohbetleri ve oldukça keyifli bir program benim için. Umarım sizler de keyif alırsınız. Bu haftaki konumuz oldukça ilginç. Bilgi ve demokrasi arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Profesör Doktor Ali Alpar'la birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Ali Hocam merhabalar.
Merhabalar Şükran.
Bilgi ve demokrasi dedik, bu tarihsel gelişimlerine bir bakalım başlarken. Bu iki kavramın gelişmesinde bir paralellik, bir ilgi var mı ikisinin arasında? Biz neden bugün bunu konuşuyoruz?
Evet, şimdi demokrasiyi ilgilendiren tarafı işin katılım ve şeffaflık. Yani toplumu ilgilendiren kararların doğru bilgiye dayanması tabii gerekir. O doğru bilgi tek bir kişinin değil, birçok kişinin, birçok kurumun, yani bütün toplumun katılımıyla elde edilebilir ve sınanabilir. Sadece bilgi konularında değil, demokraside bu bilgiyi değerlendirme, uygulamaları değerlendirme konusundaki katılım unsurunu tarihine bakarsak, insan topluluklarının tarih önceki toplumlardan itibaren her toplumda, her kültürde farklı, çeşitli ölçülerde siyasi ve toplumsal katılım mekanizmaları var. Yani çok eski kabile topluluklarından kalan bilgilerde, bazı toplulukların gelişimlerinde çok eski zamanlardan itibaren bir takım ortaklıklar, meclisler var. Başka bazı toplumların gelişimlerinde ise bu yok. Çok daha otoriter, hiyerarşik, yani bir tane güçlü şef var, onun dediği oluyor. Bu iki uç arasındaki gerilim tabii bütün siyaset tarihinde her zaman olmuş. Hatta şimdi ben yeni okuyorum, bizim Bilim Akademisi üyemiz Daron Acemoğlu ile James Robinson'ın ikinci ilginç kitabı Dark Corridor. Tam da bunu bu açıdan bakıyorlar bütün tarihe. Yani dar koridor dedikleri toplumların esenlikli bir denge içinde gitmesi. Hem kamu için çalışan yeterince güçlü bir devlet olsun bir tarafta, ama o devlet tek otorite olmasın. Tek kişiyi bırakın, devlet otoritesi bile dengesiz olmasın. Toplumun, sivil toplumun da yeterince gelişmiş bir sesi olsun. Kararlara katılımı ve bu ikisinin karşılıklı birbirlerini beslemesi, ikisi arasında bir olumlu yarış, güçlükle toplumları o esenlik yolu, dar koridorda tutuyor. Bunun örnekleri çok eski zamanlardan var. Şimdi bilime geçersek, bilim bugün aldığımız manada sistematik, yani yöntemi belli, yazılı çizili, gelişmiş modern bilim, çok daha geç, işte 16-17. yüzyıllarda Batı Avrupa özelinde ilk defa gelişmiş bir şey. Şimdi karşılaştırmada demokrasi için gereken katılım ve bilginin, kararların şeffaflıkla çok paydaş arasında paylaşılması, kanıtlanması, bilimde de son derece önemli. Neden? Çünkü işte içinde yaşadığımız dünyada, toplumda ve fiziki dünyada olup biten olaylar, insanların tecrübeleriyle, gözlemleriyle bilgi edinmesine açık. Bu program dizisinin başından beri vurguladığımız aslında basit sağduyu. Ama bilim bunu çok daha sistematik şekilde, hemen ilk elde görülmeyen yerlerde yapıyor. Katılım nerede işin içine giriyor? Çok iyi bir bilim insanı da olsa, bilimde çok iyi bir deneyici, gözlemci tek başına bir deney sonucuna vardı veya ekibiyle bir laboratuvarda bir deney sonucu elde edildi. Bunun sınanması lazım. Aynı şartlarda, aynı hassaslıkta başka deneyler, başka ekipler tarafından yapılması lazım ve her zaman yapılır. Yani çok planlı şekilde ertesi gün yapılmaz belki, ama enteresan bir yeni buluş yayınlandığı zaman acaba öyle mi diye başka bilim insanları da motive olurlar ve Bilimsel bilgi böyle 2, 3, 5, 10 farklı taraftan yanlışlanmadığı sürece, aynı şartlarda gerçekten de o olayın olduğu anlaşıldığı sürece, giderek hata payları da azaltılarak öyle ve o ölçüde inanılır bilgi haline gelir. Yani toplumdaki bilgi edinme yolunda önemli faktör katılım. Bu genel olarak dünya bilgisi edinmede şart bir şey. Çünkü tek bir gözlemci, tek bir ortam, tek bir sefer bir olayı incelemek yanıltıcı olabilir, hatalı olabilir. Her seferinde dünya değişmiyor ama dikkatli bakmak, gözlemi sınamak lazım. Bu katılımcı özellik bilimi de tıpkı bütün toplumsal işbirlikleri gibi bir toplumsal kurum haline getiriyor. Yani birbirleriyle rekabet içinde ama aynı konu üzerinde de bağımsız olarak aynı gözlemleri yapmak bilimde de esas. Demek ki toplum için baştan beri sağduyu dediğimiz değere dayanarak dünya bilgisi edinmek önemli ve bu bilginin tek kişiden, tek ajandan gelmemesi, taraflarca, farklı taraflarca sınanıyor olması lazım. Bunu yapabilecek katılım mekanizmaları bazı toplumlarda çok eskiden beri vardı. Bilimin gelişmesi, modern bilimin gelişmesiyle aynı şekilde farklı bakışlarda, farklı bakış demeyeyim de farklı kişiler, farklı gruplar, farklı ajanlar tarafından tekrar tekrar kanıtlanma, sınanma, doğrulama bilimde de hayati önemli.
Yani katılım,
İkisini birleştiren şey buyurun.
Katılım kavramını koyuyorsunuz değil mi? En önemli aradaki bağ, paralellik ya da her benzerlik
tabii,
diyelim.
Tabii. Şundan dolayı şimdi yani sistematik bilimsel çalışmayla toplum hayatında doğru karar vermek için doğru bilgi alma. İkisi de çoklu bir uğraş, katılımcı bir uğraş olmak zorunda ki tek kişinin, tek grubun, tek tarafın yanılgılarını bertaraf etmek, söylenen şey doğru mudur, yanlış mıdır, tekrar tekrar sınamak gerekir bilginin sağlam olması için. Ama toplumsal alandaki katılım sadece bilgiyi sınamak, sağlama yapmak için değil tabii. Başka bir sebep daha var. Toplum içerisinde farklı grupların, farklı klanların, sınıfların, neyse kişilerin farklı çıkarları olabilir. O çıkarları da doğru veya yanlış algılıyor olabilirler. Bilgi edinme yine işin içine giriyor. Ama bir meclis bir araya geldiği zaman ilk elde bilinçli olarak onları bir araya getiren şey isteklerini ortaya koymak, kendileri için, her bir tarafın kendisi için değerli olduğu, değerli bulduğu şeyi, taleplerini ortaya koyuyor. Karşı tarafın talepleriyle bağdaşmayabilir. Onun için meclisin siyasi önemi, yani bir toplu tartışmanın siyasi önemi sadece bilgi edinmek değil, hatta ilk önce bilinçli olarak bilgi edinmekten önce değerleri ve çıkar algılarını, onlar yanlış olabilir ama algılan çıkarları bağdaştırmak ve toplumu ilgilendiren bir konuda ortak uyulacak bir karara, bir davranışa gidebilmek için değerleri de bir ortak, yani talepleri de bir ortak masada bağdaştırmak. Bunun alternatifi tek kişinin karar vermesi. Doğru bilgi açısından yanlış olabileceği gibi değerler açısından da o tek kişinin veya temsil ettiği sınıfın çıkarlarını ortaya yani baskın olarak onlar yararına, dolayısıyla belki de toplumun zararına, hatta o kararları alan tek kişi de eğer eksik bilgi ve kendi veya toplumun çıkarları ile ilgili eksik algılar veya eksik siyasi değerlendirme hareket ediyorsa o durumda kendisi için bile yanlış sonuçlara yol açabilir. Şimdi tekrar bağlarsam, katılım bilimsel yöntemde ve demokraside önemli ama demokrasideki katılım mekanizmaları, çeşitli meclisler, pazarlıklar falan sadece bilimde olduğu gibi bilgiyi kanıtlamak, sınamak için değil, aynı zamanda talepleri, değerleri, onların içinde de bir bilgi temeli var ama Onları da bir araya koyup bağdaştırmak ve bir davranış, bir siyasi yol çizmek için bu ortak gayreti kullanmak.
Ortak değerler eski. Diyorsunuz. Tam buradan devam edelim biz şimdi. Bir önceki programımızda laiklik üzerine konuştuk ve dünya bilgisinin dini ideolojik bilgilerden ayrılması ve dünyevi işlerinde dünya bilgisiyle yönetilmesi üzerine konuşmuştuk. Laikliğin bu olduğunu konuşmuştuk. Buradan yola çıkarak ve sizin söylediklerinizden demokrasilerde bugün pek çok karmaşık problemle uğraşıyoruz. Bunlara nasıl yaklaşmak, nasıl bakmak gerekir? Biraz bu kısmı açalım.
Şimdi laiklik ve demokrasi her ikisi de doğru bilgi. Doğru bilgi deyince inançtan bahsetmiyorum. Doğru dünya bilgisi ile son derece içten alakalı. Doğru bilgi olmadan tabii ki doğru kararlara varamayız. Laiklik bağlamında bunu geçen programda da konuştuk. Doğru bilgi demek dünya ile ilgili ve insan toplumu ile ilgili bilgilerden söz ediyorum ben. İnançlardan söz etmiyoruz. Dünya ile ilgili bilgiyi dünyaya bakmadan, dünyayı gözlemeden edinmek mümkün değil. Yani bakmadan bilinmez. Halbuki dünyayı ilgilendiren, yani işte güneş etrafında gök cisimleri, gezegenler nasıl hareket eder falan, bu gibi konularda hiçbir gözleme dayanmayan demeyeceğim de gözlemlerin belli bir algısına dayanan donmuş dogmalar, dini inanç gereği bu böyledir diye takip edildi. Bunun da insanlar için çok böyle can alıcı tehlikeleri de yoktu. Ta ki bu bir takım bilgileri işte denizde, çölde yol almak için falan kullanacakları zamana kadar. O zamanlar bile yeterince hassas bilgi kullanmıyorsanız yine de böyle bir dogmatik ve yanlış, dünya bilgisine göre doğru, yani dünyada doğru olmayan, gözleme dayanmayan bilgilerle toplumlar bir yere kadar geliyorlar. Ama özellikle bilimsel yöntemin, modern bilim dediğimiz şeyin ortaya çıkması ve yapılacak daha hassas gözlemlere, hem insanların değişen yaşamı, toplumlarının gelişmesi, ticaretin gelişmesi açısından ihtiyaç duyulması, hem de bu tür gözlemleri yapacak tekniklerin ortaya çıkmasıyla, özellikle 17. yüzyıl başında Batı Avrupa'da dogma olarak dinin öne sürdüğü birçok önden bilme diyelim, inanç, yani hiçbir gözleme aslında dayanmıyor. Gözlemlerin dikkatli analiziyle bunlar çürütülebiliyor. Bunlar sorgulanır hale geldi. Burada tek kişi de yapıp bunu görebilir. Yani tek bir kişi Galileo'nun dürbünüyle bakarsa, onun söylediği gibi işte Jüpiter'in etrafında uydular dönüyor. Demek ki her şey de dünyanın etrafında dönmüyormuş. Din kitaplarında değilmiş. Bunu tek kişi de görebilir. Laiklik bazında bilginin dünyaya bakarak edinilmesi, dünyayı gözleyerek edinilmesi esas. Ve laikliğin gerçekten temeli bu. Daha önce konuştuğumuz gibi de bu sadece dine dayanarak değil, ideolojik sebeplerle de. Mesela dünya tarihin sonu geldi. Çok çok böyle kapsamlı bir iddia. Bu ideolojik bir iddia. Bunun çeşit tarihin sonunun ne olacağına göre Marksist ideoloji içerisinde de, liberal kapitalist ideolojisi içerisinde de bir takım okullar dünyanın sonunu şurada veya burada bitiriyorlar. Bu tabii şu demek, yani dünya ister iseniz o sona varacak. İleriye dönük olarak dünyanın sanki bir amacı var. İster iseniz böyle bir şey tabii bir varsayım ve yanlış bir varsayım. Yani dünyaya baktığınız zaman amaçlanan yerlere dünya ve toplumlar gitmiyorlar. Şimdi buraya kadarı tek bir kişinin kendi gözlemleri, kendi eğer gözlem araçlarını anlayabilecek düzeyde bir donanımı varsa ideal olarak tek kişi. Ama ikinci noktada laiklikten demokrasiye geçiyoruz. Yani toplum için kullanılacak bir bilgi. Tamam, ben kendi inanç dünyamı bir tarafa koyayım, dünya bilgisini dünyadan alayım. Buna kişi de karar verebilir ve akıllılık etmiş olur. Bu zaten sağduyu. Ama toplum bazında din kitaplarının buyruklarına göre değil, dünyaya göre hareket edeceğim dendiği zaman bu tek kişinin alacağı bir karar değil. Yani laikliği yerleştirmek de toplumlar içerisinde büyük bir siyasi mücadele ile olmuş. Ve bu mücadeleye katılım da sonra oluşan demokratik dediğim rejimlere katılımı. Orada da demin de konuştuğumuz gibi yine bir bilgi unsuru son derece önemli. Dünya bilgisinin doğru alınması önemli. Ama demokrasi için ayrıca bunun katılımlı, paylaşımcı olması önemli. Dünya bilgisini tek bir kişinin kitaba bakmadım. Tamam, kitaba bakmayacağım bundan sonra. Dünyaya bakacağım ama ben bakacağım. Ben en iyi bilim. En iyi bilim adamım benim. Yahut işte ben cumhurbaşkanıyım. Ekonomiyi de ben bilirim. Sosyolojiyi de ben bilirim. İşte ekolojiyi de ben bilirim. Kanal İstanbul'un nerede yapılması gerektiğini de ben bilirim. Burada neye görebilirsin? Tabii ki ben bunu uzmanlıkla, liyakatla dünya gözlemine, dünya bilgisine dayanarak biliyorum ama ben biliyorum. Yani benim partim biliyor, başka kimse bilmiyor. Burada dünya bilgisi hakkında bile olsa bir iddianın doğru olup olmadığını aynı konuyu gözleyen başkaları tarafından da yapılması lazım. Bu başkalarının da birden fazla olması lazım ama öncelikle de artık iş bölümünde işin içine giriyor. Demokratik toplum adına bu katılımlı bilgi arayışı yapan tarafların uzman olmaları lazım. Yani dünyayı nasıl gözleyeceklerini, her konuda önceki araştırmaların sonuçlarının ne olduğunu, önceki teknolojilerin, uygulamaların, iktisat politikalarının diyelim, dünyada daha önce denenmiş mi, denenmemiş mi, sonuçları ne olmuş falan filan. Bunları da tabii her vatandaş aynı şekilde bilmiyor. Burada liyakat lazım. Şimdi özetlersem, gerek laikliğin, gerek demokrasinin bir gözleme dayalı, tecrübeye dayalı dünya bilgisi üzerine inşa edilmesi lazım. Demokrasi bu bilginin odaklarını toplum içinde dağıtıyor.
Tam da bu kısımda ben biraz daha açmanızı rica edeyim. Bu demokrasinin fonksiyonunu burada bahsediyoruz burada ama neden ihtiyacımız var demokrasiye? Hem toplumsal olarak daha sağlıklı bir toplum mu sizce demokratik toplum? Neden? Bunu biraz ön kabul gibi de düşünüyoruz ama bu nedenlerini konuşmak da önemli.
Evet, bizim programımızın esası toplumda, siyasette veya kişisel hayatımızdaki sıradan bilgi, yani sıradan tırnak içerisinde veya sağduyu dediğimiz tecrübelere dayanma işiyle bilimsel yöntem, bilimdeki daha sofistik, daha sistematik bilgi edinme yolları arasındaki ilişki. Bu ilişki çok büyük, yakın bir benzerlik ilişkisi. Yalnız bilimsel yöntem tabii çok daha karmaşık, çok daha sofistike problemleri çözmeye çalışabiliyor. Yani tam olarak çözemese bile. Toplum hayatında da aslında tabii ki çok karmaşık problemler var. Ve dünyanın modernleşmesi, toplumların gelişmesi, şehirleşmenin olması ile sosyolojik bağlamda toplumlarda siyasi arenada tartışılması gereken sorunlar açısından vesaire karmaşıklık çok artıyor. Orada da bazen günlük sağduyuyla neyin yanlış, neyin yani dünya bilgisi olarak doğru olacağını birçok insan çok kolay kestirir. Ama öyle çok da kolay kestirilemeyen sonuçların yani gündelik sezgilere göre pek şaşırtıcı çıkabileceği birçok, çok sayıda bilimsel problem var. Buralarda demokratik bir topluma düşen iş, çok taraflı karar vermek lazım. Ama kararlar içerisinde, yani değerler açısından, çıkarlar açısından nihai siyasi tartışmayı tabii toplumun ve toplumun organize temsilcilerinin, Yani sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin, sendikaların, bir parlamentonun buralarda temsil ile dile getirilmesi lazım. Öte yandan karmaşık problemlerin teknik taraflarının da yine birbirlerini sınamaya şeffaf, kanıtlanmış bilgi paylaşımına açık şekilde toplumun siyasi temsilcilerine değil, liyakatin temsilcilerine bırakılması lazım.
Buna dair örnekleri de konuşalım. Lütfen sözünüzü bitirin, buyurun.
Yani hepimizin aklımızda Türkiye'de, dünyanın birçok yerinde de bu günlerde yaşadığımız olaylar, günlük örnekler maalesef çok. Yani çok karmaşık olayların, çok buyurgan, yanlış şekillerde bu olaylara yaklaşılması. Örneklerde işte demin Türkiye'de
Kanal İstanbul
konusundan bahsettik. Ondan sonra Türkiye'yi ekonomik krize sokan son dönem ki enflasyon politikası, daha doğrusu enflasyon yaratıcı politikadan söz ettik. Yani ayrıntılara girmek gerek yok. Burada tabii başka şeyler oluyor. Yani bu kadar göz göre göre hem uzmanların hem de o kadar fazla uzmanlığa bile gerek olmadan toplumda birçok insanın bilgisine, tecrübesine aykırı olan olaylar ısrarla bunun doğrusu budur diye dayatılırsa arkasında mutlaka ya çıkar vardır ya da belki yanlış çıkar algıları vardır. Her durumda tabii toplumsal hayat içerisinde önemli bir faktör, bu katılımın önemli bir faktörü, tarafların, grupların, siyasi partilerin, sınıfların, onların temsilcilerinin vesaire kendi çıkarlarını öne sürerken bunlara uzlaşımcı, uzlaşmacı yaklaşmaları. Çünkü herkesin çıkarları aynı olmayabilir. Günlük kişisel hayatımızda da, yani benim çok istediğim bir şey ama etrafımdakileri rahatsız ediyorsa onu yapmamayı öğrenirsiniz. Buna işte bu vicdan denilen şey. Şimdi karmaşık olaylarda bu hem bilginin, doğru bilginin tespiti, hem çıkarların algılanması, olabildiğince doğru algılanması, kendi çıkarlarımız dahil, hem de bir tarafın kendi öz çıkarlarıyla onunla çatışabilecek başka taleplerin uzlaşmasına açık olmak. Yani başkaları için, başkalarının hakları lehine feragatte bulunmak. Burada tam değerler meselesini görüyoruz ama işte ahlakın altın kuralı denen şeydir bu. Yani kendim için, tırnak içinde iyi olanı arayacaksam, bunu yaparken başkalarının da kendileri için iyi bildiklerini arama hakkını teslim etmem lazım.
Bir de yanlış çıkar algısı dediniz, o çok akılda kalıcı bir ifade oldu tam da bu konuda. Yani bu tip kararlar alınırken seçilen tarafta bir yandan da yanlış çıkar algısı olduğuna dair kanıtlar da görüyoruz sizin bu örnekleriniz arasında. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?
Şöyle bir şey var. Şimdi bir kere bir algı genellikle geçmişteki gözlemlere, tecrübelere bakarak, sırf bilgi bakımından söylersem, şöyle şöyle yaparsam eğer geleceğe dönük bunun sonuçları ne olur? Bunun kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli sonuçları olabilir. Birincisi, kendi ömrümden, kendi zenginliğimden diyelim, sonrasını, zaman içerisinde daha uzak bir geleceği umursamayabilirim. Tıpkı kendi çıkarlarımı öne alırken başkalarının zarar görmesini de umursamayabilirim. Burada algım doğru olabilir. Yani ben çok zengin olmak istiyorum. Benim kendim için iyi gördüğüm şeyler arasında böyle temiz havalı, güzel bir yerde yaşamak yok. Yahut da herkesin öyle bir yerde yaşaması yok. Benim param var. Ben öyle bir yeri zaten bulurum kendime. Ötekiler içerisinde her tarafı beton döküp işte buna dayalı gereken yerleri görüp cebime paralar atarım mesela. Bu bir algı değil mi? Kişi için doğru da olabilir, yanlış algı da olabilir çünkü çok kısa vadeli olabilir. Kısa vadede bile sonunda kişinin istediği sonuçları, onun için yararlı olacağını düşündüğü sonuçları bile vermeyebilir. Yani ekonomik çıkarlarla, para ile siyasi beklentiler iç içe giriyorsa, değil mi? Ve orada siyasi iktidar sahiplerinin çıkar grupları için hareket etmeleri gündemdeyse, siyasi iktidarlarını sürdürmenin yollarını da düşünmeleri lazım. Şimdi demokrasi olduğu zaman, demokrasi olduğu ölçüde burada yanlış algılara düşmek mümkün. Çünkü bir yere kadar işte hani şey lafı vardır, insanların çoğunluğunu bir süre kaldı, bazılarını çok uzun süre kandırabiliriz ama herkes her zaman sonuna kadar kandıramazsınız. Yanlış algıyla bunu kastetmek istiyorum. Neden böyle bir yanlış yapma imkanı var? Çünkü buradaki son hakem dünyanın kendisi. Bir şey ya işliyor ya işlemiyor. Yani maalesef bazen çok geç oluyor. İşte her tarafı taş ocağı yaparsanız o dağ, o orman ortadan yok oluyor. Ama birçok zamanda tamamen kötüye varmadan önce eğer katılımlı demokratik bir toplumdaysanız veya toplum o kadar demokratik değil ama sağlıklı refleksleri var, toplum katılımcı olmak istiyor, kendi ayağına çok basıldığı birçok tarafın gerçek günlük algıları, kısa vadeli veya uzun vadeli çıkarları ortadan kalkıyor, insanlar bunun farkına varıyor, kendileri için değilse çocuklarının geleceği için endişe etmeye çalışıyorlar, işte orta vade, uzun vade falan. O zaman demokrasiyi kullanmak veya demokrasi kısmen var, kısmen yoksa onu artırma ihtiyacı, baskın çıkıyor. Demokrasinin faydası burada da tabii doğru bilgiyle sınanıyor sonunda. Yani yanlış yapılan işler işte bir şekilde bir insanlar görüyorlar sonucunun olduğunu. Bilgi tarafı bundan önemli. Ve demokrasinin katılım tarafı da tam olarak bu. Yani tek bir kişi tek başına izole bir dünyada yaşamıyor ki bütün kararlardan kendi çıkarlarını da yanlış algılarsa tek zararı kendisine olsun veyahut da başkaları ona yaptırım uygulamasınlar, ceza vermesinler. Öyle değil.
Örneklerde neyse, çok iyi açıklıyor önemli aslında bu bahsettiğiniz, evet, durum.
Yani bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın geldiği durumda yani işte Ukrayna'daki savaşı ele aldım. Şimdi çok karmaşık bir dünyada yaşıyoruz diyoruz ya, ekonomik ilişkilerin ne kadar iç içe girdiği, işte globalleşme denen şey falan, o bir derece meselesi. Yani uzun zamandır dünya çok karmaşık, şehirleşme başladığından beri falan karmaşık ama şimdi tek bir kişi, belli ki Putin, büyük ölçüde bu kararları aldı ve sanıyorum, yani benim algım öyle, kendisi de bu işin çok daha kolay olacağını, bu kadar karmaşık zorluklarla Rusya tarafının, Rusya'nın lideri olarak kendi toplumuna karşı kendisinin karşılaşacağını belki düşünmüyordu.
Ondan kararın sonuçlarını o da izliyor şu anda. Şimdi buradan Türkiye'den verdiğimiz örnekler de yöneticilerin verdiği kararlarla ilgili, savaşın yine yöneticiler tarafından karar verilmiş bir olgu olduğu herkesin malumu, ya da küresel ısınmayla, küresel iklim değişikliği ile ilgili alınan kararlar da dünya ülkelerinin yöneticileri tarafından veriliyor. Şimdi bu kararları sadece yöneticiler mi verecek, ya da kendimiz yönetici olmayanların bu konuda atabileceği adımlar, sivil toplum bu konuda ne yapabilir?
Şimdi biraz vaktimiz azaldı. İki tane örnek vereyim. Biri küresel ısınma. Küresel ısınmanın esas failleri en önceden endüstrileşen ve hala endüstrileşmiş olan toplumlar ve son dönemde de mesela Çin gibi hızla endüstrileşmeye girenler. Amerika Birleşik Devletleri'nde örnek verirsek, özellikle Trump ama ondan önce de birçok yöneticiler 40 yıldır falan bilim insanlarının söyleye geldikleri tehlikeyi yalanladılar. Tam deve kuşu gibi başlarını kuma gömdüler. Biraz bunda kendi eğitimlerinin, dünya görüşlerinin rolü var. Yani yine kısa vadeli çıkarlar. Onu bir şekilde kurtarabileceğini düşünüyorlar. Karmaşık bir sistemin ne kadar hassas olabileceğini, dünyanın atmosferi, ekolojisi gibi ne kadar hassas olabileceği, belli bir eşikten sonra tamiratın çok zor olabileceği, bunları anlamıyorlar. Bunlar için birazcık bilim okuryazarlığı da lazım. O olmadığı zaman bile şu sağduyu lazım ki bu işlerin uzmanlarını dinlemeli. Şimdi bu olmadı Amerika örneğinde özellikle. Avrupa'da da Amerika'dan önce de olmakla beraber biraz geç geldi. Hala da büyük bir direnç var. Fosil yakıtlar vesaire konusunda. Hepimiz bunun sonuçlarını gördük. Şimdi bazı şeyler için belki geç kalındı veya hala geç kalınmadı. Ama nasıl işledi bu? Bilim insanlarının sözlerinin, kanıtlanmış sözlerinin, tek bir kişinin değil birçok bilim insanının böyle katılımlı bir tartışmaya ortaya koydukları tezler, tehlikeli ilgi tezler dinlenmedi. Ertelendikçe de sonunda topluma da aslında fosil yakıtlara yatırım yapmış büyük şirketlere falan da onların ekonomik çıkarlarına da daha büyük zararları olacak. Ama ondan kurtulmak için de işte yine böyle at gözlüğü görmezden gelip, yalan söyleyip aynı politikaları sürdürmeye, yani bu mücadele devam ediyor. Bunun için katılım çok önemli. Ve herkes her şeyin uzmanı değildir. Liyakat önemli. Orada da tek bir uzmanın değil, birbirlerini denetleyen, bir tartışma içinde olan, topluma da hesap veren bir kurumlar bütününü düşünmek lazım. Gelişmiş toplumlarda bu kurumlar nispeten daha fazla var ama ne kadar hassas, ne kadar çabuk örselenebilir olduğunu. Yani salgın konusunda mesela bir Amerikan başkanı daha deneyimi, doğru kararlar veren bir neydi oradaki kurumu? Başındaki kişiyi görevden alın diyor. Alıyor. Hava meteoroloji sistemiyle ilgili federal devlet kurumunun başındaki kişiyi üstelik bir yalan söyleyerek, yani Trump yalan söyleyerek görevden alıyor. Bunlar çok yani çok demeyeyim de nispeten daha gelişmiş demokrasi oldukları söz konusu olan, en azından kurumlara yerleşik sistemlerde bile o kurumların birbirini dengelemesi, denetlemesi çok kolay kayabiliyor. Diğer vereceğim örnekte Kanal İstanbul. Kanal İstanbul konusunda mesela bizim Bilim Akademisi'nin içindeki her daldan çok sayıda işte çevre uzmanı, yer bilimleri uzmanı, deniz ulaşımı ile ilgili uzmanlar, arkeologlar, su havzaları gayet kapsamlı bir rapor yayınladık. Aynısını İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. Bunlar söyleniyor artık, yani toplumda hemen her tarafı duydu. Yani İstanbul'un başlıca su havzalarından bir tanesinin ortasından denizi yararsanız bu tür projeler hiçbir gösterilmiş faydası yok. Aşikar zararları ortada. İşte şu kadar metreküp toprak çıkacak, nereye dökülecek falan filandan tutun. Onlara rağmen bir iddia olarak, ama sadece bir iddia olarak. Şimdi demokraside önemli bir, çok önemli temel bir faktör katılım ve katılım yaparken de her bir iddianın kanıtlara, ama tek bir yerden gelen değil, farklı yerlerden, özellikle uzmanlara, farklı uzmanlara itimat ederek ondan sonra bir karar almak. Burada tam tersine hiçbir uzmanın olmadığı, yani herhangi bir okuryazar insanın baktığı zaman ya bu ne diyeceği bir ÇED raporuyla böyle, yani bildiğimiz şeyleri tekrar ediyorum. Yani örnek bulmak kolay. Örnek bulmak kolay. Bunun katılımcı bir demokraside kurumlar olması lazım. vatandaşların, sivil toplumun izlemesi lazım çok katılımcı olarak. Bilgiler, işlerin, kararların yine birbirlerini denetleyen liyakat sahibi uzmanlara ve onların kurumlarına bırakılması lazım. Ama o kurumların da halkın da anlayabileceği bir dille ne yaptıklarını izah etmeleri lazım. Bunların hepsi mümkün. Dönem dönem dünyada yapılabilen şeyler dönem dönem de böyle okkanın altına gidiyor. İşte oradan toparlamak lazım.
Kanal İstanbul'da çok açıklayıcı bir örnek aslında. Öğretilmiş o dünyevi bilgi sivil toplum tarafından ortadaydı. Evet, ama karar mekanizmasında o katılımın olması gerektiğini hatırlatan da bir örnek değil mi? Profesör Doktor Ali Alpar, çok teşekkürler katıldığınız için. Çok verimli, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi
tekrar
çalışmalar.
Tekrar görüşmek dileğiyle. Evet, Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız Bilim, Bilgi ve Demokrasi yayınının bu haftaki bölümünde Profesör Doktor Ali Alpar'la bilgi ve demokrasi arasındaki ilişkiyi konuştuk. Ayda bir buluşuyoruz Ali Alpar'la ve çok keyifli, çok verimli sohbetlerimiz oluyor. Bir önceki bölümümüzün, laiklikle ilgili konuştuğumuz bölümümüzün de linkini bu yayının altına ekleyeceğim. Oradan sizler de ulaşabilirsiniz. Evet, bu haftalık da programımızı tamamladık. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür edelim. Yayınımızı lütfen beğenin ve paylaşın. Bizler için bu çok önemli. Bu sayede Medyascope'daki bağımsız gazeteciliği daha sürdürülebilir kılıyoruz. O yüzden sizlere hatırlatmış olalım. Bir de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Medyascope'a bu linkler aracılığıyla destek olabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar dileyim.